Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 48. Ayrım. Malak, nasıl bulunacağını biliyorsun diye düşündü. Bana söylemediğin bir şey biliyorsun. Peter Solomon, sorgulama sırasında şu anda hatırlamadığı bir şeyler açıklamış olmalıydı. Duyusal yoksunluk tankına girip çıkmak onu kendinden geçirmiş ve itaatkâr kılmıştı. Ağzındaki baklayı çıkarırken Malak'a anlattığı her şey kayıp kelime efsanesiyle uyumluydu. Kayıp kelime mecazi bir anlatım değil, gerçek. Eski bir dilde yazıldı ve asırlarca saklandı. Gerçek anlamını kavrayacak kişiye hayal edilemeyecek bir güç verme potansiyeline sahip. Esirinin gözlerine bakan Malak, Peter dedi. Sembol tablosuna baktığında bir şey gördün. Aklına bir şey geldi. Bu tablo sana bir şey ifade ediyor, bana söyle. Catherine'e yardım gönderene kadar sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Malak ona gülümsedi. İnan bana, kız kardeşini kaybetmek şu anda en son kaygılanman gereken şey. Başka bir şey söylemeden Langdon'un çantasına döndü ve kendi evinin bodrumunda paketlediği gereçleri çıkarmaya başladı. Daha sonra adak sunağının üzerine özenle yerleştirmeye başladı. Katlanmış bir ipek örtü, bembeyaz, gümüş bir buhurdan, mısırdan mürrü safi. Yazarın notu. Ağaçlardan sızan ve havayla temas edince donan bir tür reçine. Peter'ın kanının durduğu bir şişe, külle karışmış. Siyah karga tüyü, kutsal kalemi, adak bıçağı, Kenan çölündeki meteoritin demirinden dövülmüş. Sesi keder yüklü olan Peter, ölmekten korktuğumu mu sanıyorsun diye bağırdı. Catherine ölürse hiçbir şeyim kalmaz. Bütün ailemi öldürdün, benden her şeyimi aldın. Malak, her şeyini almadım diye cevap verdi. Henüz almadım. Çantaya uzanarak çalışma odasından getirdiği dizüstü bilgisayarını çıkardı. Bilgisayarı açıp esirine baktı. Korkarım içinde bulunduğun müşkül durumu henüz kavrayamadın. 117. Bölüm. CIA helikopteri çimenlerden havalanıp bir helikopterden beklendiğinden daha hızlı uçarken Langdon midesinin ağzına geldiğini hissetti. CIA ajanlarından biri malikaneyi araştırıp bir yandan da destek ekibini beklerken Catherine Bellamy'yi teselli etmek için arkada kalmıştı. Langdon ayrılmadan önce onu yanağından öpüp "Dikkatli ol Robert" demişti. Askeri helikopter mabet evine hızla yaklaşırken Langdon var gücüyle hayata tutunuyordu. Yanında oturan Sato sağır edici gürültüyü bastırıp pilota bağırdı. "Dupont meydanına git, orada ineceğiz." Şaşıran Langdon ona döndü. Dupont mu? Orası mabet evinden çok uzak. Mabetin park yerine inebiliriz. Sato başını iki yana salladı. Binaya sessizce girmemiz lazım. Hedef geldiğimizi duyarsa, Langdon, vaktimiz yok diye itiraz etti. Bu kaçık adam Peter'ı öldürmek üzere. Helikopterin sesi belki onu korkutup durdurur. Sato ona buz gibi soğuk gözlerle baktı. Size daha önce de söylediğim gibi, Peter Solomon'un güvenliği benim asıl amacım değil. Bunun anlaşıldığını sanıyordum. Langdon, başka bir ulusal güvenlik nutku dinleyecek havada değildi. Bakın, bu helikopterde o binaya nasıl girileceğini bilen tek kişi benim. Sato, dikkatli olun profesör diye uyardı. Burada ekibimin bir üyesi olarak bulunuyorsunuz ve tam işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Bir süre durduktan sonra ekledi. Aslında bu geceki krizin ciddiyetini size açıklamam iyi olur. Sato koltuğunun altına uzanıp parlak bir titanyum çanta çıkardı. Çantayı açtığında alışılmışın dışında karmaşık görünen bir bilgisayar ortaya çıktı. Bilgisayarı çalıştırınca oturum açma istemiyle birlikte bir CIA logosu belirdi. Sato sisteme giriş yaparken, "Profesör, adamın evinde bulduğumuz sarı peruğu hatırlıyor musunuz?" diye sordu. "Evet." "İyi, o peruğun içine fiber optik bir kamera gizlenmişti. Saçların arasında görünmüyordu." Gizli kamera mı? Anlamıyorum. Sato gözlerinden ateş saçarak bakıyordu. Anlayacaksınız. Dizüstü bilgisayarındaki bir dosyayı çalıştırdı. Lütfen bekleyin. Dosya çözülüyor. Başka bir pencerede açılan video görüntüsü tüm ekranı kapladı. Sato çantayı kaldırıp Langdon'un kucağına koyarak filmi ön koltuktan izlemesini sağladı. Ekranda alışılmadık bir görüntü belirmişti. Langdon şaşırarak geri çekildi. Bu da ne? Puslu ve karanlık kayıtta gözleri bağlanmış bir adam vardı. Dar ağacına götürülen orta çağdaki kâfirlerin kıyafetini giymişti. Boynunda halattan bir ilmek vardı. Pantolonunun sol paçası dize kadar, gömleğinin sağ kolu dirseğine kadar sıyrılmıştı. Ve düğmeleri açık gömleğinden çıplak göğsü görünüyordu. Langdon hayretle baktı. Mason törenleri hakkında gördüklerinin ne anlama geldiğini anlayacak kadar bilgi sahibiydi. Bir mason aday, ilk derecesine girmeye hazırlanıyor. Bronz tenli, kaslı ve uzun boylu adamın başında tanıdık bir sarı peruk vardı. Langdon onu hemen tanımıştı. Adamın dövmelerinin bronz makyajın altında saklandığı belli oluyordu. Peruğunun içine gizlediği kamerayla boy aynasından kendi yansımasını çekiyordu. Ama neden? Ekran karardı. Yeni bir kayıt belirdi. Küçük, loş ve dörtgen bir oda. Siyah-beyaz karolardan etkileyici bir satranç tahtası zemin. Üstünde titreşen mumların yandığı, üç sütunun çevrelediği ahşap, alçak bir sunak. Langdon birden olanları anladı. Aman tanrım! Amatör filmleri hatırlatan bir tarzda çekilmişti. Sonra kamera odada dönerek üyeyi gözlemleyen küçük bir grubu gösterdi. Adamlar mason tören giysilerini giymişlerdi. Langdon karanlıkta onların yüzlerini seçemiyordu ama bu törenin nerede yapıldığına dair hiçbir kuşkusu yoktu. Bu loca salonunun geleneksel düzeni dünyadaki herhangi bir yer olabilirdi ama üstadın sandalyesinin üstündeki bebek mavisi üçgen alınlık buranın DC'deki en eski mason locası olduğunu belirtiyordu. Potomac locası No. 5, Beyaz Saray'la Kongre binasının köşe taşlarını yerleştiren George Washington ve ülkenin mason kurucularının evi. Loca bugün hala faaldi. Peter Solomon, mabet evini yönetmenin yanı sıra kendi yerel locasının da üstadıydı ve bir mason üyenin yolculuğu bunun gibi localarda başlardı. Farmasonluğun ilk 3 derecesine buralarda yükseltilirdi. Peter'ın tanıdık sesi, "Kardeşlerim," dedi. "Evrenin yüce mimarı adına birinci dereceden mason töreni için bu locayı açıyorum." Bir tokmağın gürültülü sesi duyuldu. Langdon, Peter Solomon'un bu ayindeki bazı katı adetleri uyguladığını gösteren videoyu inanamayan gözlerle izledi. Üyenin çıplak göğsüne parlak hançer dayıyor. Üye, masonluğun gizemlerini uygunsuz biçimde açıklayacak olursa kazığa vurmakla tehdit ediyor. Siyah-beyaz yer döşemesinin yaşayanlarla ölüleri temsil ettiğini açıklıyor. Boğazın kesilmesi, dilin kökünden koparılması, kişinin cesedinin denizin sert kumlarına gömülmesi şeklindeki cezalardan bahsediyor. Langdon baka kalmıştı. Tanık olduğum tüm bu görüntüler gerçek mi? Mason üyelik törenleri asırlar boyunca gizliliğini korumuştu. Dışarı sızan tasvirler sadece uzaklaştırılan bir avuç kardeş tarafından yazılmıştı. Elbette Langdon anlatılanları okumuştu ama üyeliğe kendi gözleriyle tanık olmak bu çok daha farklı bir şeydi. Özellikle de bu şekilde işlenmişse. Langdon bu çekimin haksız propaganda olduğunun farkındaydı. Üyeliğin asil yönlerini atlayarak sadece en rahatsızlık verici kısımlarını gösteriyordu. Bu video yayınlanacak olursa bir gecede internette sansasyon yaratacağından emindi. Masonluk karşıtı komplo teorisyenleri bu çekime köpek balığı gibi saldırırlar. Mason örgütü ve özellikle de Peter Solomon, zararsız ve tamamıyla sembolik bir tören olmasına karşın kendilerini karşıtların cadı kazanında bulur ve hasar almamak için boş yere uğraşırlardı. Video, ürkütücü şekilde insan kurban vermeye dair İncil'den alıntılar yapılıyordu. İbrahim'in ilk oğlu İsa'yı yüce varlığa kurban olarak sunması. Peter'ı düşünen Langdon, helikopterin daha hızlı uçmasını diledi. Video kaydı şimdi değişmişti. Aynı oda, başka bir akşam. Daha büyük bir grup mason izleyici. Peter Solomon, üstad koltuğundan gözlüyordu. Bu ikinci dereceydi. Şimdi her şey daha etkileyiciydi. Sunakta diz çöküyor. Farmasonlukta var olan esrarları sonsuza dek saklamaya yemin ediyor. Göğüs kafesinin yarılarak açılması ve çarpan kalbinin yırtıcı hayvanlara yem olması için yeryüzüne savrulması cezasını kabul ediyor. Görüntü bir kez daha değişirken Langdon'un kalbi deli gibi çarpıyordu. Daha kalabalık bir topluluk. Yerde tabut şeklinde bir işaret tahtası. Üçüncü derece. Bu ölüm töreniydi, tüm derecelerin en şiddetlisi. üyenin kendi yok oluşunun son aşamasıyla yüzleşmeye zorlandığı an buydu. Birisini üçüncü dereceye yükseltmek deyimi aslında bu işkenceci sorgulamadan geliyordu. Yazarın notu, anasından emdiği sütü burnundan getirmek anlamındaki İngilizce deyim. Langdon, bu törenle ilgili akademik anlatılara aşina olsa da göreceklerine asla hazır değildi. Cinayet. Hızlı ara çekimlerle kayıtta üyenin vahşice öldürülüşü kurbanın bakış açısından yansıtılıyordu. Başına aldığı darbelerden birinin de mason çekiciyle indirildiği canlandırılıyordu. Bu sırada bir diyakoz, kederle dul kadının oğlu hikayesini okuyordu. Kral Süleyman Tapınağı'nın üstad mimarı Hiram Abif, sahip olduğu gizli bilgeliği açıklamak yerine ölmeyi tercih etmişti. Elbette saldırılar canlandırmaydı ama kameradaki etkisi insanın kanını donduruyordu. Öldürücü darbenin ardından üye artık eski hali ölmüştü, sembolik tabutuna yerleştirilip gözleri kapatılıyor ve kolları cesetlere yapıldığı gibi çaprazlamasına kavuşturuluyordu. Kilise orgu ölüm marşını çalarken mason kardeşler ölünün etrafında yas tutarak çember çiziyorlardı. Ölüm sahnesi gerçekten rahatsız ediciydi ve durum daha da kötüleşiyordu. Adamlar katledilen kardeşlerinin etrafında toplanırken gizli kamera yüzlerini net bir biçimde çekiyordu. Langdon şimdi Solomon'un salondaki tek ünlü olmadığını fark ediyordu. Üyenin tabutuna bakan adamlardan biri hemen her gün televizyona çıkıyordu. Ünlü bir ABD senatörüydü. Aman tanrım! Sahne yeniden değişti. Dışarısı, gece vakti. Aynı sallantılı video çekimi. Adam şehirdeki bir caddede yürüyor. Kameranın önünde sarı saç telleri var. Bir köşeden dönüyor. Kamera adamın elindeki bir şeyi gösteriyor. $1 banknot. Devlet mührünü yakın çekim alıyor. Her şeyi gören göz. Bitmemiş piramit. Ve sonra aniden uzaklardaki benzer bir şekli gösteriyor. Piramit şeklinde heybetli bir bina. Eğimli cepheleri kesik tepesinde birleşiyor. Mabet evi. Langdon panik içindeydi. Video hareket etmeye devam etti. Adam şimdi aceleyle binaya gidiyor. Çok katlı merdivenlerden çıkıyor. Büyük bronz kapılara doğru gidiyor. 17'şer tonluk iki Sphinx gardiyanın arasından geçiyor. Üyeliğe kabul piramidine giren bir aday. Şimdi karanlık vardı. Uzaklardan güçlü bir kilise orgunun sesi duyuldu ve yeni bir görüntü belirdi. Tapınak odası. Langdon güçlükle yutkundu. Ekrandaki mağaramsı mekan coşkulu bir faaliyet içindeydi. Tavan penceresinin altındaki siyah mermer sunak ay ışığında parlıyordu. Bunun etrafında el yapımı domuz derisinden sandalyelerinde oturan adamlar 33. dereceden seçkin masonların oluşturduğu bir konseydi ve tanıklık etmek için buradaydılar. Video şimdi yavaş ve kasıtlı bir şekilde yüzlerini gösteriyordu. Langdon dehşet içinde seyretmeye devam etti. Daha görmediği halde bakması anlamasına yetmişti. Dünyanın en güçlü şehrindeki en yüksek dereceli ve en usta masonların toplantısına doğal olarak pek çok nüfuzlu ve tanınmış kişi katılacaktı. Sunağın etrafında uzun ipek eldivenleri, mason önlükleri ve parlayan madalyonlarıyla ülkenin en nüfuslu adamlarından bazıları oturuyordu. Anayasa Mahkemesi'nden iki yargıç, Savunma Bakanı, Beyaz Saray Sözcüsü. Kamera dönerek katılımcıların yüzlerini göstermeye devam ederken Langdon midesinin bulandığını hissetti. Üç tanınmış senatör, içlerinden biri çoğunluk lideri, Milli Güvenlik Bakanı ve CIA Başkanı. Langdon başını çevirmek istedi ama yapamadı. Çarpıcı manzara onu bile dehşete düşürüyordu. Bir anda Sato'nun kaygı ve endişesinin sebebini anladı. Şimdi ekran şok edici tek bir görüntüye odaklanmıştı. Bir insan kafatası, koyu kırmızı sıvıyla doluydu. Ünlü kaput mortuğumu üyeye mum ışığında altın mason yüzüğü parlayan Peter Solomon elleriyle sunuyordu. Kırmızı sıvı şaraptı ama kan gibi parıldıyordu. Görsel etkisi korkutucuydu. John Quincy Adams'ın Letters on the Masonic Institution isimli eserinde bu töreni ilk ağızdan okumuş olan Langdon, bunun 5. işret olduğunu fark etti. Buna rağmen gözleriyle görmek, Amerika'nın en güçlü adamlarının buna soğukkanlılıkla tanık olduğunu seyretmek, Langdon'ın daha önce hiç görmediği kadar dikkat çekici bir şeydi. üye kafatasını ellerinin arasına aldı. Yüzü şarabın dingin yüzeyine yansımıştı. Yeminimi bilerek ve isteyerek bozacak olursam, içtiğim bu şarap bana ölümcül bir zehir olsun dedi. Bu üyenin yeminini bozmaya niyetli olduğu artık belliydi. Kayıtlar halka gösterildiğinde neler olacağını hayal bile edemiyordu. Kimse anlamaz. Hükümet devrilirdi. Yayın organları mason karşıtı grupların, köktencilerin ve komplo teorisyenlerinin nefret ve korku salan sesleriyle dolar, yeniden bir püriten cadı avına başlatılırdı. Langdon, gerçeğin çarpıtılacağını biliyordu. Masonlara her zaman yapıldığı gibi. Gerçek şuydu ki, kardeşliğin ölüme odaklanması, hayatı cesurca kucaklamalarından kaynaklanıyordu. Mason törenleri kişinin içinde uyuyan insanı canlandırmak, onu karanlık cehalet tabutundan kaldırmak, ışığa tutmak ve görecek gözleri vermek için tasarlanmıştı. İnsan sadece ölümü deneyimleyerek hayat deneyimini tam anlamıyla kavrayabilirdi. Yeryüzündeki günlerinin sayılı olduğunu fark ettiğinde bu günleri şeref, dürüstlük ve dostlarına hizmet ederek yaşamanın önemini anlayabilirdi. Mason üyelik törenleri şaşırtıcıydı çünkü dönüştürücü olmaları gerekiyordu. Mason yeminleri acımasızdı çünkü insanın şerefinin ve verdiği sözün bu dünyadan giderken yanında götürebileceği yegane şeyler olduğunu hatırlatıyordu. Mason öğretileri esrarengizdi çünkü evrensel olmaları gerekiyordu. Bu öğretileri dinlere, kültürlere ve ırklara üstün gelen semboller ve mecazların ortak dili aracılığıyla öğretiyordu. Kardeş sevgisiyle ortak bir dünya bilinci oluşturuyordu. Langdon bir an için ümide kapıldı. Bu video dışarı sızarsa, halk yüklendikleri anlam bir yana bırakıldığında tüm dini törenlerin korkutucu görülebileceğini fark ederek açık görüşlü ve hoşgörülü olacaktı. Çarmıha germe sahnelemeleri, Musevilerin sünnet törenleri, Mormonların ölüyü vaftiz etmeleri, Katoliklerin şeytan çıkarmaları, İslamiyet'teki peçe, Şamanların şifa vermesi, Musevilerin kaporot töreni, hatta İsa'nın etiyle kanını sembolik olarak yemek. Langdon rüya gördüğünü sanıyordu. Bu kayıtlar yayınlanırsa karmaşa yaratır. Rusya'nın veya İslam dünyasının ileri gelen liderlerinin çıplak göğüslere hançer dayadığı, vahşi yeminler ettiği, sahte cinayetler işlediği, sembolik tabutlarda yattığı ve insan kafatasından şarap içtiği bu video kayıtları görülürse neler olacağını tahmin edebiliyordu. Tüm dünya bir anda derinden sarsılıp şok olacaktı. Tanrım, bize yardım et! Şimdi görüntülerde üye kafatasını dudaklarına götürüyordu. Başını geriye doğru eğdi. Kan kırmızı şarabı yudumladı, yeminini etti. Ardından kafatasını indirip etrafındaki topluluğa baktı. Amerika'nın en güçlü ve güvenilir erkekleri kabul ettiklerini belirtir şekilde memnuniyetle başlarını salladılar. Peter Solomon, "Hoş geldin kardeşim," dedi. Görüntü kararırken Langdon nefes almadığını fark etti. Sato hiç konuşmadan uzanıp çantayı kapattı ve kucağından kaldırdı. Langdon konuşmaya çalışarak ona döndü ama söyleyecek söz bulamadı. Önemi yoktu. Anladığı yüzünden belli oluyordu. Sato haklıydı. Bu gece ulusal güvenlik meselesiydi. Hem de tahmin edilemez boyutlarda. 48. ayrımın sonu. Sayfa 455. Devamı 49. ayrımda.